Ayrım 28.
Sayfa 320. 29 Ekim 1999. Irak muhalefetinin genel kurulu ABD'de yapıldı. New York toplantısı 60'a yakını Kuzey Irak'tan olmak üzere yaklaşık 400 delegeyi bir araya getiriyordu. Irak muhalefetini birleştirmek için girişimlerine Mayıs ayından itibaren hız veren Clinton yönetimi muhalifler için 100 milyon dolar harcama kararını Kongre'den geçirmişti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Elizabeth Jones, 1 Kasım'dan itibaren Iraklı muhaliflere ABD'de askeri eğitim verilmeye başlanacağını açıkladı. 18-19 Kasım 1999, AGİT İstanbul Zirvesi, AGİT İstanbul Şartı imzalandı. Clinton, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Türkiye, Avrasya'nın anahtar ülkesi. ABD ile gizli güvenlik anlaşması, Türk ordusuna Pentagonlaşma dayatması, profesyonel ordu, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'da ABD ile birlikte hareket, gizli güvenlik anlaşmasının Türkiye'ye getirdiği yükümlülüklerdi. 10-11 Aralık 1999, Avrupa Birliği Helsinki zirvesinde Türkiye'ye aday adaylığı statüsü tanıdı. Türkiye, Avrupa Birliği kapısına bağlandı. 17 Aralık 1999, Irak'a yönelik 1284 sayılı Birleşmiş Milletler kararıyla yeni bir silahsızlanma programı yürürlüğe kondu. Mart 2000, ABD'den PKK'ya yasal faaliyet hakkı. 27 Haziran 2000, ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Celal Talabani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. 7 Kasım 2000, ABD başkanlık seçimleri. 36 günün sonunda hileyle George Walker Bush başkan seçildi. 13 Kasım 2000, ABD Genelkurmay 2. Başkanı Richard Myers ve Savunma Bakanlığı Siyasi İşleri Müsteşarı Walter Slocombe Türkiye'ye geldi. Heyet, Türkiye, İsrail, Mısır, Ürdün ve Suriye'nin katılacağı uzun vadeli yeni bir askeri işbirliği projesi getirmişti. Pentagon, Türkiye'nin Çin ve Rusya ile geliştirdiği savunma sanayi işbirliğinin yerine ihtiyaçlarını karşılama vaadinde bulunuyordu. 12 Ocak 2001, Irak'la yeniden büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişki kuruldu. Mehmet Akat, 1991 yılından bu yana ilk büyükelçi olarak göreve başladı. Müber abla ister... Mayıs 2001. Kürt devleti savaş nedeni sayılacak. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'la ilgili bir raporuna dayanarak Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulmasının savaş nedeni sayılacağını gizli bir yazıyla çeşitli devlet kurumlarına gönderdi. 15 Mayıs 2001. Ecevit, Kürt devleti fiilen kuruldu dedi. 16 Mayıs 2001. Malatya'da Kuzey Irak'la ilgili bir görev için bulunan 34 ÖKK mensubunu taşıyan uçak düştü. 25 Temmuz 2001. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bölge merkezi politika doğrultusunda yenilendi. 11 Eylül 2001. İkiz Kuleler ve Pentagon'a saldırı. 19-20 Eylül 2001. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in başkanlığında toplanan Pentagon yetkilileri 19 saatlik bir toplantı sonucunda Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirme senaryosu hazırladı. 30 Ekim 2001. MGK toplantısının ardından 3 saat süren acil bir güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantının nedeni ABD'nin Türkiye'ye asker gönderme talebiydi. 8 Kasım 2001. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, kuvvet komutanları ile birlikte Erzincan ve Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Diyarbakır'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Irak'a yönelik operasyona karşıyız açıklamasını yaptı. 9 Kasım 2001. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları İncirli'ye sürpriz bir ziyaret yaptı. İlk kez bir genelkurmay başkanı yanına kuvvet komutanlarını alarak İncirli'yi ziyaret ediyordu. 10 Aralık 2001. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan sorumlu müsteşar yardımcısı Ryan Crocker başkanlığındaki heyet bölgedeki Kürt gruplarla görüşmeler yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre heyet, Washington'ın Saddam Hüseyin'i devirme amacı doğrultusunda bölgedeki grupları bir araya getirmek için Kuzey Irak'a gitmişti. Amerikalı heyet, bu ziyaretin arkasından Ankara'ya geldi. 25 Aralık 2001. Orgeneral Kıvrıkoğlu, ABD'nin Irak müdahalesine sadece biz değil, bütün bölge karşı dedi. 16 Ocak 2002. Ecevit-Bush görüşmesi. Ecevit görüşmeyi 10 numaraya gelecek durumda diye niteledi. 19 Mart 2002. ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu da ABD'nin müdahalesinin bir Kürt devletine yol açacağını açıkça ifade etti. Nisan 2002. Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında Türkiye'de Kürt parlamenterlerin serbest bırakılması ve Kürt sorununun çözümüne destek amaçlı 133 no'lu karar tasarısının gündeme alınması inisiyatifi hız kazandı. Nisan 2002. Talabani ve Barzani önce ABD'nin Almanya'daki Müşterek Kuvvetler Komutanlığı içinde bir araya getirildi. Ardından Virginia'daki CIA merkezinde CIA ve Pentagon yetkilileriyle toplantı yaptı. 8 Haziran 2002. Amerikan Üniversitesi'nde Kürtler, İran istikrarı için anahtar başlıklı bir toplantı yapıldı. Toplantıya Alan Makovsky ve Peter Galbraith'in yanı sıra Amerikan Deniz Kuvvetleri Akademisi Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri ve Türkiye'den TESEV koordinatörü emekli büyükelçi Özdem Sandberg ile Turkish Daily News gazetesi sahibi İlknur Çevik katıldı. 17-18 Haziran 2002. İran'da Cumhurbaşkanı Sezer ve İran Cumhurbaşkanı Hatemi arasındaki görüşmede bölge güvenliği ile ilgili kapsamlı bir mutabakata varıldı. Türkiye ve İran, Kuzey Irak'ta kukla devlet kurulmasına karşı ortak mücadele kararı aldı. Haziran 2002. Başbakanlık Genelgesi. Irak'a bölge dışı güçlerin müdahalesinin engellenmesi için her türlü tedbir alınacak. 14 Temmuz 2002. Türkiye, ABD'ye Başbakan Bülent Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun ağzından o döneme kadarki en net yanıtı verdi. Irak'a müdahaleye karşıyız. Herhangi bir müdahale durumunda topraklarımızı kullandırmayız. Temmuz 2002. Barzani, Federal Irak Anayasası hazırladı. Anayasaya göre Irak iki bölgeli bir federasyondan oluşuyor ve Kürdistan parçasının başkenti Kerkük. Ağustos 2002. Son girişim. Saddam Hüseyin'in oğlu Kusay Hüseyin, Mesut Barzani ile görüştü. 9 Ağustos 2002. Kürt grupların da içinde bulunduğu Irak muhalefeti Washington'da bir araya geldi. Temsilciler, Amerikan Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile de görüştü. Cheney, Kürt gruplara devlet güvencesi verdi. 12 Eylül 2002. ABD Başkanı Bush, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Iraklı muhalif gruplar arasında ilk defa Türkmenleri de saydı. 8-15 Eylül 2002. PKK-KADEK Genel Yürütme Kurulu toplantısında aldığı kararlarda Amerika'nın Irak'a yönelik operasyonunu savundu. 4 Ekim 2002. Kuzey Irak'taki rakip iki Kürt grup aralarındaki sorunları çözerek 1992 yılında kurulan ama 1994 yılında iki grup arasındaki çatışmalar nedeniyle kesintiye uğrayan 1996 yılında da dağılan ortak parlamentonun resmen açıldığını ilan etti. 3 Kasım 2002. AKP, ABD'nin son dönemde Türkiye'de düzenlediği en büyük operasyonla iktidara geldi. 11 Kasım 2002. CIA'den kalabalık bir heyet, MIT ve Genelkurmay'da temaslarda bulundu. Heyetin gündeminde ağırlıklı olarak Irak operasyon ve Kuzey Irak konusu bulunuyordu. 10 Aralık 2002. Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla Amerikan Başkanı Bush'la görüştü. ABD dış politikasının en etkin iki ismi Paul Wolfowitz ve Mark Grossman, AKP lideri Erdoğan'ı Başkan Bush'la görüşmesinden 10 saat önce kaldığı otelde gizlice ziyaret ettiler. Bu gizli toplantıda Irak dosyası ve Kıbrıs konuşuldu. 11 Aralık 2002. Bush yönetimi Iraklı muhalif gruplara 92 milyon dolarlık eğitim ve malzeme yardımı yapma kararı aldı. 19-20 Ocak 2003. ABD Genelkurmay Başkanı Richard Myers Ankara'ya geldi. 31 Ocak 2003. Son ayların en uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Toplantının ana gündem maddeleri Kıbrıs ve Irak'tı. Kıbrıs'ta Türkiye'nin ulusal çıkarlarından taviz verilmeyeceği vurgulandı ve Denktaş'a tam destek kararı çıktı. Amerika'nın Irak'a yönelik saldırısı konusunda ise uluslararası yasallık vurgusu bir kez daha yapıldı. Ayrıca Türkiye'nin ulusal çıkarları gereği askeri tedbirler alınması için hükümetin meclise başvurması yolunda tavsiye kararı alındı. 6 Şubat 2003 KDP, KYB ve Türkmenler arasında Kuzey Irak'ta düzenlenmesi öngörülen toplantı Ankara'da yapıldı. Görüşmelere ABD Başkanı George Bush'un özel statüyle atadığı Büyükelçi Zalmay Halilzad, KDP Kuzey Irak Hükümeti Başbakanı ve Mesut Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani, KYB lideri Celal Talabani ve Türkmen Cephesi Başkanı Ahmet Sanan Ağa katıldı. 6 Şubat 2003 Üs ve limanlarda ABD'nin inşaat faaliyetlerine izin veren tezkere TBMM'de kabul edildi. 26-27 Şubat 2003 Bush'un Kuzey Irak özel temsilcisi Halilzad, beraberindeki 60 Amerikan özel savaş subayıyla Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a geçti. 1 Mart 2003 TBMM, Türkiye'ye Amerikan askerinin yerleştirilmesini öngören tezkereyi reddetti. 27 Şubat 2 Mart 2003 Bush'un Kuzey Irak özel temsilcisi Halilzad, Irak muhalefetiyle toplantı yaptı. Halilzad, Kürt gruplara Türkiye'nin tek taraflı olarak Kuzey Irak'a girmeyeceği güvencesini verdi. Bu toplantıda daha sonra Irak geçici yönetiminin çekirdeğini oluşturacak 6 kişilik bir başkanlık konseyi seçildi. 19 Mart 2003 Ankara'da Irak muhalefeti toplantısı. Toplantının ardından Irak'ın toprak bütünlüğü, ulusal birliği, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunacağı belirtilen bir bildiri yayımlandı. 20 Mart 2003 Gece yarısı Irak Savaşı başladı. 20 Mart 2003 1 Mart'ta ABD askerinin Türkiye'de konuşlanmasına red kararı veren TBMM, Türk askerinin Irak'a geçişine ve hava sahasının ABD'ye açılmasına evet dedi. 25-28 Mart 2003 Bush'un Kuzey Irak sorumlusu Halilzad, KDP ve KYB liderlerinden Kerkük ve Musul'a girmelerini istedi. 27 Mart 2003 Halilzad, Talabani'nin Dokan'daki özel bürosunda PKK Kadek Başkanlık Konseyi üyesi Duran Kalkan'la görüştü. Halilzad'ın PKK'ya talimatı, diğer gruplarla aranızdaki çatışmayı bitirip birlikte davranın şeklindeydi. 2 Nisan 2003 Gül-Powell gizli mutabakatı. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell'la 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştı. 9 Nisan 2003 Bağdat düştü. 9-10 Nisan 2003 Kürt gruplar Kerkük ve Musul'a girdiler. 12 Mayıs 2003 ABD'nin Irak'a sivil yönetici olarak atadığı Paul Bremer Bağdat'a geldi. 18 Mayıs 2003 Süleymaniye-Kerkük arasında bir bölgede Amerikalı üst düzey askeri heyetle Kürt gruplar bir toplantı yaptılar. Toplantıda CIA bölge şef yardımcısı da bulunuyordu. 12 Haziran 2003 ABD, PKK Kadek örgütüyle doğrudan temasa geçti. Kerkük'te görev yapan Albay Mayville başkanlığındaki heyet, KDP bölgesinde PKK ile görüşme yaptı. 4 Temmuz 2003 100 kişilik Amerikan birliği peşmergelerle birlikte Süleymaniye'deki Türk Özel Tim Bürosu'nu basarak 11 askerimizi rehin aldı. Rehin alınan askerlerimiz kafalarına çuval geçirilerek önce Musul'a ardından Bağdat'a götürüldü. Esir alınan 11 Türk askeri ancak 62 saat sonra serbest kaldı. 5 Temmuz 2003 Bremer, Irak Geçici Hükümet Konseyi'nin GHK'nın kurulduğunu ancak kendisinin GHK kararlarını veto etme yetkisinin bulunduğunu açıkladı. 14 Temmuz 2003 ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türk ordu mensuplarının sizin iradeniz dışında faaliyetlerde bulunduğunu biliyoruz dedi. 3 Eylül 2003 Saddam sonrası ilk Irak hükümeti başbakansız olarak yemin etti. 15 Kasım 2003 Bremer ve GHK yönetimin devriyle ilgili takvim konusunda anlaşmaya vardı. 14 Aralık 2003 Irak lideri Saddam Hüseyin Tikrit'te ABD askerleri tarafından yakalandı. 2004 Savaş devam ediyor. ABD Başkanı Bush 1 Mayıs 2003'te esas çatışmaların sona erdiğini ve müttefiklerin savaşı kazandığını açıklamıştı. Oysa savaşın sonu gelmedi. Hatta yeni başlıyor. Irak halkının direnişi Sünni, Şii ve Türkmen bölgelerinde artarak devam ediyor. Ek 3. Kukla Devletin Mimarları. ABD, kukla devleti kurarken çoğunlukla gayri resmi kuruluşları kullandı. Washington Yakın Doğu Enstitüsü, Washington Institute for Near East Policy başı çekiyordu. Amerikan çelik çekirdeğinin üstlendiği CIA, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı için gayri resmi faaliyetler yürüten enstitünün yönetici ve çalışanları hep devlet görevlisi. Ya devlette çeşitli görevler yürüttükten sonra enstitüde çalışmaya başlamışlar ya da burada çalıştıktan sonra devlette çeşitli görevlere transfer olmuşlar. Kuruluşun esas çekirdeğini ve çalışanların çoğunluğunu Yahudi asıllı Amerikalılar oluşturuyor. Enstitünün danışmanları kuruluşun niteliğini de ortaya koyuyor. Warren Christopher, Lawrence Eagleburger, Alexander Haig, Max Campbellman, Jane Kirkpatrick, Samuel Lewis, Edward Luttweg, Michael Mandelbaum, Robert McFarlane, Martin Peretz, Richard Pearl, James Roche, George Shultz, Paul Wolfowitz, James Woolsey, Mortimer Zuckerman. Amerika'da çeşitli adlar altında faaliyet yürüten Yahudi lobisine bağlı örgütler, PKK'nın da aralarında bulunduğu Kürt gruplarla hep temas içinde oldular. Amerikan Yahudi Komitesi, B'nai B'rit, Jinsa gibi Yahudilerin tepe kuruluşları, azınlık dayanışması çerçevesinde Amerika'daki Kürt gruplara destek verdiler. Ayrıca Washington Kürt Enstitüsü ve Amerikan Kürt Enformasyon Ağı, American Kurdish Information Network gibi kuruluşlar da var. Bunun dışında kukla devlet için lobi yürüten onlarca kuruluştan söz edilebilir. Esas başı çeken 1990 yılında savaştan hemen önce kurulan Körfez'de Barış ve Güvenlik Komitesi. 19 Şubat 1998'de komite üyeleri Clinton'a gönderdikleri mektupta Saddam Hüseyin'in devrilmesi için derhal müdahale çağrısı yapıyor ve bir senaryo öneriyorlardı. Bu senaryo 5 yıl sonra neredeyse birebir hayata geçirildi. Çünkü bu mektubu imzalayanlar Bush yönetiminin etkin üyeleriydi. Bunlar arasında Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Zalmay Halilzad, Richard Pearl, Douglas Fitt, Bernard Lewis, Casper Weinberger de bulunuyor. Aynı ekip 2002 yılı sonuna doğru Irak'ı Özgürleştirme Komitesi'ni kurdu. Lockheed Martin'in eski başkan yardımcısı Bruce Jackson'ın başkanı olduğu bu komitenin dikkat çeken üyeleri arasında General Wayne Downing, Clinton döneminde Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Newt Gingrich, eski senatör Robert Kerry, Profesör Bernard Lewis, senatör John McCain bulunuyor. Pentagon'a bağlı çalışan Rand Corporation'dan Freedom House'a, Uluslararası Barış Enstitüsü'nden Human Rights Watch'a kadar bütün bu kuruluşlar Türkiye'de ve Irak'ta Kürtleri eksen alan çalışmalar yaptı, kampanyalar yürüttü ve Amerikan politikasının belirlenmesinde etkili oldular. İşte kukla devletin önde gelen mimarları. Dick Cheney, Amerikan Başkan Yardımcısı. Esas ününü Körfez Savaşı'nda Baba Bush'un savunma bakanı olarak kazandı. Dünya çapındaki süper NATO teşkilatlarının tepesindeki kişi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasını hızlandırmak için yapılan gizli operasyonlar, Romanya'da devlet başkanı Çavuşescu'nun devrilmesi, Panama işgali, Bosna Savaşı, Somali Savaşı, Filipinler'de Corazon Aquino'nun devrilmesi için girişilen askeri müdahalenin Amerikan jetleriyle bastırılması hep onun döneminde oldu. Cheney, Orgeneral Eşref Bittis'in katledilmesi emrini veren kişi. Genelkurmay belgeleri, o zamanki Pentagon şefi olan Cheney'in sabotaj planından birinci derecede sorumlu olduğunu saptıyor. NATO'nun yeni stratejik konsepti onun döneminde belirlendi. NATO'nun genişlemesi hamlesi başlamıştı ve artık tüm dünya NATO'nun müdahale alanı haline getiriliyordu. İnsan hakları gerekçesiyle dünyanın her yerine müdahale edilebilecekti. Cheney, ulusal güvenlik politikasının oluşturulmasında da kilit rol oynadı. Ulusal güvenlik politikasının temel düsturunu şöyle açıklıyordu. Amerika'nın dostları için silah ve Amerika'nın potansiyel düşmanları için silah kontrolü. Cheney multimilyoner. Devletteki başarılarının yanı sıra özel sektörde büyük paralar kazandı. Savunma Bakanlığından ayrıldıktan sonra dünyanın en büyük petrol enerji şirketlerinden Halliburton'un genel koordinatörü oldu. Cheney, adı yolsuzluklara karışan silah tekeli Lockheed Martin'in de yönetim kurulu üyesi. ABD'nin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana kilitlendiği önemli hedeflerden biri Orta Asya'nın zengin doğal kaynakları. Cheney, Hazar Havzası ve Orta Asya'daki petrol ve doğalgaz için aktif bir politikayı savunuyor. Örneğin Hazar petrolünün uluslararası pazara taşınması için Bakü-Ceyhan hattı yerine İran güzergahının benimsenebileceğini belirtiyor. Cheney'in politikası açısından Azerbaycan'ın ikna edilmesi önem taşıyor. Cheney, klasik bir Amerikan muhafazakarı. Paul Wolfowitz 5 Şubat 2001'den itibaren Savunma Bakan Yardımcısı, Cheney ve Donald Rumsfeld'den sonra en yetkili kişi. Daha önce John Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Irak işgalinin bir numaralı sorumlularından, operasyonun en önemli planlayıcılarından. Wolfowitz, Reagan döneminde 1981-1982 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Dairesi'nin başındaydı. Bundan önce 1977-1980 arasında yine Pentagon'un Bölgesel Programlar Dairesi'nden sorumluydu. Yine Reagan döneminde Doğu Asya ve Pasifik'ten sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 1986 yılında ABD'nin Endonezya Büyükelçiliği'ndeydi. Baba Bush hükümetinde Savunma Bakanı Dick Cheney'in müsteşarı. 1980'de de Savunma Bakanlığı Sivil Hizmet Madalyası, 1986'da Dışişleri Bakanlığı Hizmet Madalyası, 1991'de Başkanlık Madalyası aldı. Wolfowitz, 1 Mart tezkeresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye hakkında sarf ettiği küstahça sözler ve saldırgan tutumuyla belleklerde yer etti. Richard Pearl, ABD'deki adı Karanlıklar Prensi. Başkan Ronald Reagan'ın Savunma Bakanı Caspar Weinberger'ın Türkiye'den sorumlu yardımcısıydı. 1985'teki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması görüşmelerini yürüttü. Çekiç gücün Türkiye'ye yerleşmesinin ve Körfez Savaşı'nda ABD uçaklarının Türkiye'deki üsleri kullanmasının yasal zeminini hazırladı. Pearl, ABD Kongre üyelerine lobi faaliyeti yürüten Hill & Knowlton şirketinde yer aldı. Bu şirket, Türkiye'nin milyonlarca dolar ödediği bir resmi lobici. Aynı zamanda ABD'nin büyük silah tröstlerinden FMC'nin danışmanı. Türkiye'de zırhlı taşıyıcılar üretmek üzere Nurol Holding'le birlikte kurulan FMSS şirketinin yönetim kurulu üyesi. Türk generallerinin sömürge anlaşması dedikleri F-16 projesinin de mimarlarından. Pearl, Pentagon ve CIA'nin etkin olduğu ABD devlet görevlilerinin kurduğu kısa adı ATC olan Amerikan Türk Konseyi'nin etkin üyelerinden. Pearl, George W. Bush yönetiminde Pentagon'da danışman sıfatıyla çalışıyordu. 2003'te Irak Savaşı başladıktan sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Zalmay Halilzat. Zalmay Halilzat, George W. Bush yönetiminin özel statülü büyükelçisi. Ancak birçok bakandan daha güçlü. Bakanlığın Orta Doğu ve Güneybatı Asya konusunda tek yetkili ismi. Bush'un önce kukla devlet sorumlusu, ardından Afganistan temsilcisi. Dış İlişkiler Konseyi,